Ayrım 38, sayfa 420. Ne öğrendin? Döşeme tahtalarındaki kanın insan kanı olduğunu. Laboratuvardaki hatunun dediğine göre kan maalesef DNA kaynağı olmak için fazla bozulmuş. O yüzden DNA profili çıkartmak için uygun bir hücre bulabilir miyiz emin değil. Ama kanın grubunu kontrol etti ve bil bakalım ne çıktı. Bjornholm biraz bekledikten sonra Harry'nin kim milyoner olmak ister, oynamak istemediğini anladı. Ve devam etti. Şöyle söyleyeyim. Çoğu insanı elememizi sağlayan özel bir kan grubu. 100 kişiden sadece ikisinde oluyor ve tüm arşivde bu kana sahip sadece 123 suçlu var. Katrin Gratt'ın kan grubu buysa, Otersen'in ahırına kanı dökülen ne olduğuna dair elimizde mükemmel bir delil olacak. Vaka odasına sor. Emniyetteki tüm personelin kan grubu listesi onlarda var. Sahi mi? Vay be. Hemen gidip kontrol edeyim o zaman. Ama kanı B negatif değilse hayal kırıklığına uğrama. Harry arkadaşının tek kelime edemeyişini dinledi ve bekledi. Tanrı aşkına B negatif olduğunu nereden bildin? Onu bırak da benimle anatomi bölümünde kaç dakikada buluşabilirsin? Saat 6'ydı. Ve Sandviken hastanesinin mesai saatini takmayan çalışanları çoktan evlerine gitmişti. Kjersti Rosmoy'un odasındaysa hala ışık yanıyordu. Psikiyatr Knut Müller-Nielsen ve Espen Lepsvig'in ellerinde defterlerle hazır olduklarını gördü. Ardından kendi defterlerine bakıp söze başladı. Katrin Rafto, bana babasını her şeyden çok sevdiğini söyledi. İki adama dikkatle baktı. Şiddet suçlaması ile ilgili gazetelerde çarşaf çarşaf haberleri çıktığında daha küçücük bir kızmış. Katrin bu olaylardan incinmiş, korkmuş ve kafası karışmış. Basında yazılıp çizilenler yüzünden okulda diğer çocuklarının sataşmalarına maruz kalmış. Kısa bir zaman sonra da anne babası ayrılmış. 19 yaşına geldiğinde Bergen'de bir kadın öldürüldükten ve başka biri kaybolduktan sonra babası sırra kadem basmış. Soruşturma askıya alınmış. Ama hem emniyetteki hem de dışarıdaki herkes babasının kadınları öldürdüğünü ve kaçamayacağını anlayınca intihar ettiğini düşünmüş. Katrin işte o zaman polis teşkilatına girmeye, cinayetleri çözmeye ve babasının intikamını almaya ant içmiş. Kjersti Rosmoen başını kaldırdı. İkisi de not almıyor, sadece onu izliyordu. Böylece hukuk bölümünden mezun olduktan sonra polis kolejine başvurmuş diyerek devam etti Rosmoen. Eğitimini tamamlayınca Bergen'de cinayet masasında göreve başlamış. Kısa zaman sonra da tüm boş zamanlarını babasının dosyasını araştırmaya ayırır olmuş. Bu gerçek ortaya çıkınca çalışmalarını durdurmuş ve ahlak masasına sevkini istemiş. Bu doğru mu? Doğru, dedi Müller Nielsen. Babasının dosyasında hiç yol alamadığını anlayınca ilgili vakaları araştırmaya başlamış. Ülke genelindeki kayıp vakalarının raporlarını incelerken ilginç bir şey keşfetmiş. Babası kaybolduktan sonraki yıllarda Onni Hetland'ın kaybolmasıyla birçok açıdan benzerlik gösteren başka kayıp kadın vakaları bulmuş. Kjersti Rosmoen sayfaları karıştırdı. Fakat Katrin'in ilerlemesi için yardıma ihtiyacı varmış ve bu yardımı Bergen'de bulamayacağını biliyormuş. Sonunda araştırmasına seri katiller konusunda tecrübeli birini dahil etmeye karar vermiş. Ama bunu yapanın Rafto'nun kızı olduğunu kimse bilmemeliymiş. Kripos polisi Espen Lepsvik yavaşça başını iki yana sallarken Kjersti devam etti. Kapsamlı bir araştırmanın ardından Oslo cinayet masasından dedektif Harry Holde karar kılmış. Merakını uyandırmak için önce ona kulağa gizemli gelecek bir lakapla yani kardan adamın adıyla bir mektup yazmış. Çünkü kayıp vakalarıyla ilgili birçok tanık bir kardan adam gördüğünü belirtiyormuş. Babasının Ulriken Dağı cinayetiyle alakalı notlarında da yine bir kardan adamın bahsi geçiyormuş. Oslo cinayet masası kadın adayların tercih sebebi olduğu bir dedektiflik ilanı verince başvurmuş ve mülakata çağrılmış. Dediğine göre daha sandalyeye oturmadan ona işi teklif etmişler. Rötzmoen durdu. Ama iki adam bir şey demeyince konuşmaya devam etti. Katrin yeni işindeki daha birinci gününde Harry Hall'le temasa geçmiş ve soruşturmaya dahil olmuş. Hem Hall'ü hem de dosyayı gayet iyi bildiği için onu manipüle etmesi ve Bergen'e yani babasının kaybolduğu yere yönlendirmesi epey kolay olmuş. Ve Hall'ün yardımıyla ilk olarak babasını bulmuş. Finnoy'da bir buzdolabının içinde. Kjersti gözlüğünü çıkardı. Böylesi bir deneyimin kişide psikolojik bir reaksiyon yarattığını söylemeye gerek bile yok. Katrin'in 3 defa katili bulunduğunu sanması ama üçünde de yanılması üzerindeki stresi daha da arttırmış. Önce idarvetlesen, sonra notlarını görmek için başını deftere yaklaştırdı. Philip Becker. Son olarak da Arve Stöp. Her defasında yanlış kişi. Stöp'ü suçunu itiraf etmeye zorlamış ama onun aradığı adam olmadığını anlayınca vazgeçmiş. Polis arkadaşlarının geldiğini duyunca oradan kaçmış. Görevini tamamlayana kadar durmak istememiş. O görevde failin kim olduğunu bulmakmış. Bana kalırsa tam da bu noktada psikoza girmiş. Hall'ün peşinden geleceğini bilerek Fino'ya dönmüş. Haklı da çıkmış. Onu orada görünce silahını bıraktırmış. Niyeti ona soruşturmada bundan sonra yapması gerekenleri anlatmakmış. Silahını mı bıraktırmış dedi Müller Nielsen. Bizi hiç uğraştırmadan hemen teslim olduğunu sanıyorduk. Ağzındaki yaranın Harry Hole onu hazırlıksız yakaladığında meydana geldiğini söyledi, dedi Kiersten Rösmoyen. Psikozlu birinin dediğine mi inanacağız, diye sordu Lepswick. Artık psikozda değil, dedi Rösmoyen üstüne basarak. Onu 2 gün daha müşahede altında tutmamız gerek. Ama sonra gelip almalısınız. Tabii hala zanlı olduğuna inanıyorsanız. Son cümle havada bir müddet asılı kaldıktan sonra Espen Lepswick masaya doğru eğildi. Yani Catherine Bratt'ın doğruyu söylediğine mi inanıyorsunuz? Rösmoyen, bu benim uzmanlık alanıma girmiyor. O yüzden yorum yapamam, dedi ve defterini kapattı. Peki uzman olmayan biri olarak cevap vermenizi istesem? Psikiyatrın dudaklarında küçük bir gülümseme belirdi. Bence siz inandığınız şeye inanmaya devam etmelisiniz, dedektif. Björnholm adli tıp kurumundan çıkıp kısa bir yürüyüşle komşu binadaki anatomi bölümüne varmıştı. Ve Harry arabasıyla Trivan'dan geldiğinde onu garajda bekliyordu. Yanında Harry buraya son geldiğinde sedye ile bir cesedi götüren o yeşil üniformalı, kulağa küpeli teknisyen vardı. Lund Helgesen bugün burada değilmiş, dedi Holm. Harry belki o zaman sen bize etrafı gezdirsin, dedi teknisyene dönerek. Yeşil giysili adam bunu yapmaya iznimiz diye lafa başlayınca Harry onu yarıda kesti. Adın ne? Kay Robole. Pekala Robole, dedi Henry polis kimliğini göstererek. Ben sana izin veriyorum. Robole omuz silkip kapının kilidini açtı. İçeride birini bulduğunuz için şanslısınız. 5'ten sonra burada kimse kalmaz. Ben sizlerin burada sık sık fazla mesai yaptığını sanıyordum, dedi Harry. Robole başını iki yana salladı. Bodrum'daki oğullarla beraber çok zor dostum. Biz burada sadece gündüzleri çalışmayı severiz. Yüzündeki gülümsemeye rağmen mutlu görünmüyordu. Ne görmek istiyorsunuz? Son gelen cesetleri, dedi Harry. Teknisyen kapının kilidini açtı ve onları 2 kapıdan geçirerek her iki tarafta 4'er tane olmak üzere toplamda 8 tankın ve ortalarında dar bir koridorun bulunduğu fayans kaplı bir odaya getirdi. Tankların her biri metal bir kapakla kapatılmıştı. Hepsi burada, dedi Robole. Her tankta 4 ceset var. Tankların içi alkolle dolu. Güzel, dedi Holm alçak bir sesle. Teknisyen kelimeyi kasten mi yanlış anladı bilinmez ama %40 sek alkol, dedi. O halde 32 tane var, dedi Harry. Hepsi bu kadar mı? Yaklaşık 40 tane var ama bunlar son gelenler. Biz onları kullanmaya başlamadan önce genelde 1 sene kadar burada bekliyorlar. Buraya nasıl geliyorlar? Cenaze salonundan arabayla. Bazen biz gidip kendimiz de alıyoruz. Otoparktan buraya mı taşınıyorlar? Evet. Sonra ne oluyor? Ne mi oluyor? Onları korumak için işlemler yapıyoruz. Kalçanın üst kısmını açıyoruz ve koruyucu bir madde enjekte ediyoruz. Böyle de bozulmadan kalıyorlar. Sonra her biri için metal künyeler hazırlıyoruz ve belgedeki numarayı o künyelere vuruyoruz. Hangi belge? Cenaze ile birlikte gelen belge. Ofis bölümünde dosyalanıyor. Bir künyeyi ayak baş parmağına, birini el parmaklarından birine, diğerini de kulağına takıyoruz. Zamanı geldiğinde tamamen olmasa da çoğu organla birlikte yakalabilsinler diye parçalara ayırmış olsalar da vücut bölümlerini kayıt altında tutmaya çalışıyoruz. Peki cesetleri düzenli olarak belgelerle karşılaştırıp kontrol ediyor musunuz? Kontrol mü? Teknisyen başını kaşıdı. Sadece başka bir yere nakletmemiz gerekiyorsa. Ülkedeki cesetlerin çoğu buraya, Oslo'ya bağışlanıyor. O yüzden ihtiyaçları olduğunda Tromsø, Trondheim ve Bergen'deki üniversitelere de gönderiyoruz. O zaman bu tanklarda burada olmaması gereken cesetler de yatıyor olabilir, öyle değil mi? Aa, hayır. Burada yatan tüm cesetler vücudunu kendi rızasıyla kurumlara bağışlamış kişilere aittir. Merak ettiğim asıl konu buydu, dedi Harry tanklardan birinin yanına çömelerek. Ne gibi? Beni iyi dinle Robole. Şimdi sana farazi bir soru soracağım. Sen de bana dikkatlice düşünüp cevap vereceksin, anlaştık mı? Teknisyen telaşla başını salladı. Harry ayağa kalktı. Bu odalara erişimi olan birinin çok yüksek bir ihtimalle ortaya çıkmayacağı düşüncesiyle gece vakti buraya garajdan ceset getirmesi, uydurma bir numara vurup künye takması ve cesedi bu depolardan birinin içine koyması. Sence olası mı? Kay Robole önce tereddüt etti. Kafasını biraz daha kaşıdı. Bir parmağını sıra sıra dizili küpelerinde gezdirdi. Harry ağırlığını diğer ayağına verdi. Holm'ün ağzı açık kalmıştı. Yani, dedi Robole, bunu yapmasına engel olacak bir şey yok. Engel olacak bir şey yok mu diyorsun? Robole başını iki yana salladı ve kısacık güldü. Hayır, hiç yok. Kulağa tamamen olası geliyor. O halde cesetleri görmek istiyorum. Robole uzun boylu polise baktı. Burada mı? Şimdi mi? Şu sol arkada olanlardan başlayabilirsin. Sanırım bunun için önce birini açıp izin almam gerekiyor. Cinayet soruşturmamıza mani olmak istersen sen bilirsin. Cinayet mi? Robole bir gözünü kıstı. Kardan adamı duymuş muydun? Teknisyen bu defa peş peşe gözlerini kırpıştırdı. Sonra arkasını döndü. Tavandaki motorlu bir makaradan sarkan zincire yürüdü. Zinciri gürültülü bir sesle tanka doğru çekti. 2 kancayı metal kapağa taktı ve uzaktan kumandayı eline alıp düğmeye bastı. Makara uğultuyla çalıştı ve zincir makaraya sarılmaya başladı. Tankın kapağı yavaşça kalkarken Harry ile Holm gözlerini kapaktan ayırmadılar. Kapağın alt tarafında yatay halde alt alta duran tek bir dik levha ile birbirlerinden ayrılan iki metal levha vardı. Orta bölmenin iki tarafında bembeyaz, çıplak birer ceset yatıyordu. Kalçalarındaki dikdörtgen siyah kesikler yüzünden rengi solmuş oyuncak bebeklere benziyorlardı. Cesetler kalça hizasına kadar yükselince teknisyen durdurma hizasına bastı. Sonrasında gelen sessizlikte derin bir şıpırtıyla damlayan alkolün fayans kaplı odadaki yankısı duyuldu. Nedir o böyle? Hayır, dedi Harry. Sonrakine geçelim. Teknisyen aynı işlemi tekrarladı. Yan depodan dört yeni ceset yükseldi. Harry başını iki yana salladı. Üçüncü dörtlü göründüğünde Harry geri çekildi. Dedektifin korktuğunu zanneden Robole durumdan memnun olmuş gibi sırıttı. Şu ne? Diye sordu Harry başsız kadını göstererek. Muhtemelen başka bir üniversiteden iadedir, dedi Robole. Bizimkiler genelde bütün olur. Harry eğilip cesede dokundu. Ceset soğuktu ve koruyucu madde yüzünden olması gerekenden çok daha sertti. Boynundaki kesikte parmağını gezdirdi. Düz, soluk ve etten ibaretti. Dış kesikler için neşter kullanıyoruz. Sonra da ince testere, diye açıkladı teknisyen. Harry cesedin üzerine eğildi. Kadının sağ kolunu tutup bedenini kendisine doğru dönecek şekilde çekti. Ne yapıyorsunuz? Diye bağırdı Robole. Harry cesedin diğer tarafında dikilen Holm'e sırtında bir şey görüyor musun? Diye sordu. Holm başını aşağı yukarı salladı. Dövmesi var, bayrağa benziyor. Ne bayrağı? Bir fikrim yok. Yeşil, sarı, kırmızı renkli. Ortasında beş köşeli bir yıldız var. Etiyopya, dedi Harry. Kolu elinden bırakınca kadın eski haline geri döndü. Bu kadın vücudunu bağışlamadı. Bir nevi kendisini buraya bağışlandı. Adı Sylvia Otersen. Kay Robole sanki kendi yeterince yaparsa bir şey ortadan kaybolacakmış gibi gözlerini kırpıp durdu. Harry adamın omuzuna elini koydu. Cesetlerin belgelerine erişimi olan birilerini bul ve hepsini kontrol ettir. Hemen şimdi. Benim gitmem gerek. Ne oluyor? Diye sordu Holm. Açıkçası hiçbir şey anlamadım. Anlamaya çalış, dedi Harry. Bildiğin, düşündüğün her şeyi unut ve anlamaya çalış. Peki, yaparım. Ama gerçekten ne oluyor? Bunun iki cevabı var, dedi Harry. Birincisi, kardan adama yaklaşıyoruz. Diğeri ne? Onu henüz ben de bilmiyorum. Kısım 5. Bölüm 33. 5 Kasım 1980 Çarşamba. Kardan adam. Kar o gün başlamıştı. Sabah saat 11'de renksiz gökyüzünde beliren iri kar taneleri Romerike'nin tarlalarını, bahçelerini ve çayırlarını bir uzay filosu gibi istila etmişti. Matthias, Kollavein'deki bir evin önündeki annesinin Toyota Corolla'sında tek başına oturuyordu. Annesinin evin içinde ne yaptığını bilmiyordu. Güya çok uzun sürmeyeceğini söylemişti ama gideli epey olmuştu. Anahtarı kontağın üstünde bırakmıştı ve radyoda Dolly isimli yeni bir kız grubunun Unnersnö adlı şarkısı çalıyordu. Matthias arabanın kapısını ayağıyla itip açtı ve dışarı çıktı. Kar yüzünden evlerin üzerine tuhaf bir sessizlik çökmüştü. Yere eğilip ıslak beyaz şeyden bir avuç dolusu aldı ve ellerinde yuvarlayıp kar topu yaptı. O gün 7A sınıfındaki sözlü arkadaşları okul bahçesinde ona kar topu atarak "Memesiz Matthias" diye bağırmışlardı. Ortaokuldan da 13 yaşında olmaktan da nefret ediyordu. Her şey ilk beden dersinde meme uçlarının olmadığı ortaya çıktığı zaman başlamıştı. Doktora göre ırsi bir durum olabilirdi ve bir dizi hastalığın testinden geçirilmişti. Annesi ona ve babasına o daha küçük bir kızken ölen babasının da meme uçları olmadığını söylemişti. Ne var ki büyük annesinin fotoğraf albümünü karıştırırken Matthias büyük babasının ekim biçme zamanında pantolon ve askı ile üstü çıplak bir halde poz verdiği resmi bulmuştu. Ve kesinlikle meme uçları vardı. Matthias kar topunu avuçlarında iyice sıkıştırdı. Birisini atmak istiyordu var gücüyle. Canı yansın istiyordu. Ama etrafta atacak kimse yoktu. O yüzden o kişiyi kendi yapmaya karar verdi. Kar topunu garajının yanına, karın üzerine koydu ve yuvarlamaya başladı. Kar taneleri birbirlerine tutundu. Bahçeyi turladığında kar topu neredeyse karnına geliyordu ve yerde kahverengi çimenleri ortaya çıkaran bir iz bırakmıştı. Yuvarlamaya devam etti. Daha fazla itemeyince yeni bir tane yaptı. Güç bela kaldırıp ilk yaptığının üstüne koydu. Sonra bir kafa yaptı. Kardan adamın gövdesine tırmandı ve en tepeye koydu. Kardan adamı evin pencerelerinden birinin yanında dikiliyordu artık. İçeriden sesler geliyordu. Elma ağacından iki dal kopardı ve kardan adamın kenarlarına sapladı. Ön kapının merdiveninden biraz çakıl taşı çıkarıp parlattı ve kafaya bir çift göz bir de gülümseyen ağız yaptı. Ardından kardan adamın omuzlarına oturup bacaklarını onun başının iki yanından sarkıttı ve pencereden içeri baktı. Aydınlık odada üstü çıplak bir adam gözlerini kapamış, kalçalarını dans eder gibi ileri geri hareket ettiriyordu. Önündeki yatakta ayrık duran bir çift bacak yükseliyordu. Matthias bacakların kime ait olduğunu göremese de onun Sarah olduğunu biliyordu. Annesi. Bir adamla sevişiyordu. Matias kardan oluşan kafayı bacaklarıyla sıkınca apış arasında soğuğu hissetti. Nefes alamıyordu. Boğazı çelik bir telle sıkılıyordu sanki. Adamın kalçaları tekrar tekrar annesine çarpıyordu. Matias gözlerini adamın göğsüne dikerken apış arasındaki soğukluk midesine, oradan da başına yükseldi. Adam penisini annesinin içine var gücüyle sokuyordu. Porno dergilerde olduğu gibi. Az sonra spermini onun içine boşaltacaktı ve meme uçları yoktu. Adam birden durdu. Gözleri artık açıktı, Matias'a bakıyordu. Matias bacaklarını gevşetip kardan adamdan indi. Kamburunu çıkarıp bir fare gibi sessizce oturup bekledi. Düşünceler aklında fırıl fırıl dönüyordu. Akıllı, zeki bir çocuktu. Herkes onun için öyle söylerdi. Öğretmenlerinin dediğine göre tuhaf ama mükemmel çalışan bir kafası vardı. Böylece aklından tüm geçenler, uzun zamandır yaptığı bir bulmacanın parçaları gibi yerine oturdu. Fakat ortaya çıkan resim anlaşılmaz, kabul edilemezdi. Bu doğru olmamalı, olamazdı. Ama doğruydu. Matias nefesinin kesildiğini duydu. Doğruydu, artık biliyordu. Her şey yerli yerindeydi şimdi. Annesinin babasına karşı soğukluğu, onun duymadığı sandığı konuşmalar, babasının sadece kendisi için değil, Matias'ın hatırına evden gitmemesi için annesine çaresizce savurduğu tehditler ve bahaneler. Tanrım, düşünmen gereken bir çocuğumuz var ve benzeri cümleler. Ve annesinin acı kahkahaları. Büyük babasının fotoğrafı ve annesinin yalanları. Sınıfından Stian adlı bir çocuk, memesiz Matias'ı annesinin düzlüklerde yaşayan bir sevgilisi olduğunu, bunu ona teyzesinin anlattığını söylediğinde inanamamıştı elbette. Stian da diğerleri gibi aptalın tekiydi ve hiçbir şeyden anladığı da yoktu. Stian 2 gün sonra kendini okulun bayrak direğinde asılmış halde bulunduğunda bile ne olduğunu anlamaktan acizdi. Babası durumu bilmiyordu. Matias babasının onu kendi oğlu sandığını tüm kalbiyle hissedebiliyordu ve gerçeği asla öğrenmemeliydi. Asla. Yoksa mahvolur, kendini öldürürdü. Matias onun ölmesindense kendisinin ölmesini tercih ederdi. Evet, istediği şey tam da buydu. Ölmek istiyordu. Annesinden, okuldan, Stian'dan, her şeyden kurtulmak. Ayağa kalktı, kardan adamı tekmeledi ve arabaya koştu. Yanında annesini de götürecekti. O da onunla birlikte ölecekti. Nihayet annesi evden çıkıp arabaya geldiğinde neredeyse 40 dakika geçmişti. Kötü bir şey mi oldu diye sordu. Evet dedi Matias. Onu aynadan görebilmek için arka koltukta yana kaydı. Onu gördüm. Ne demek istiyorsun dedi annesi, anahtarı koltuğa sokup çevirerek. Kardan adam. Peki neye benziyordu bu kardan adam? Motor gürültüyle çalıştı. Kadın ayağını debriyajdan öyle sert çekti ki Matias ellerinde sımsıkı tuttuğu krikoyu neredeyse düşürecekti. Babam bizi bekliyor dedi annesi. Biraz acele etmemiz lazım. Radyoyu açtı. Bir spiker Amerika'daki seçimler ve Ronald Reagan'la ilgili haberleri monoton bir sesle tekrarlıyordu. Yine de sesini açtı. Bir tepenin sırtını geçip orada da ana yola, oradan da nehre indiler. Önlerindeki arazide karın içinden çıkan sert sarı otlar görünüyordu. Öleceğiz dedi Matias. Ne dedin? Öleceğiz. Kadın radyonun sesini kıstı. Matias gücünü topladı. Koltukların arasından öne doğru eğildi ve kolunu kaldırdı. Öleceğiz diye fısıldadı ve vurdu. Kriko kadının başının arkasına bir çatırtıyla indi. Annesi tepki bile veremeden koltuğunda taş kesildi. Matias bir daha vurdu ve bir daha. Kadının ayağı debriyajdan kayınca araba savruldu ama hala hiçbir şey söylemiyordu. Belki de beyninin konuşan kısmı gitmiştir diye düşündü Matias. 4. darbede kafatasının içine göçüp yumuşadığını hissetti. Araba öne doğru atılıp hızlandı. Artık annesinin bilincinin yerinde olmadığını biliyordu. Toyota Corolla ana yolun karşısına geçerek diğer taraftaki araziye girdi. Kar arabayı yavaşlatsa da durdurmadı. Biraz sonra araba hızla suya daldı ve geniş karanlık derenin içinde yüzdü. Bir an için yana devrilip hareketsizce durduktan sonra akıntıya kapıldı ve bir tur döndü. Kapılarından, kaportasından, tutamaklarından, camların kenarlarından içeri su girmeye başladı ve araba akıntıda yavaşça süzüldü. Matias pencereden dışarı baktı. Yoldan geçen bir arabaya el salladı ama belli ki onları görmemişlerdi. Toyota'nın içindeki su giderek yükseliyordu. Sonra birden annesinin bir şeyler mırıldandığını duydu. Onu dikkatli izledi. Başının arkasındaki kana bulaşmış saçlarının altında derin yarıkları gördü. Annesi emniyet kemerinin altında kıpırdandı. Su artık daha hızlı yükseliyordu. Matias'ın dizlerine kadar gelmişti. Matias paniklediğini hissetti. Ölmek istemiyordu. Hemen bu şekilde olmamalıydı. Kriko yanındaki pencereye vurdu. Cam tuzla buz oldu ve içeri sular boşaldı. Koltukta sıçrayıp doğruldu ve pencerenin üst kısmındaki boşlukla içeri oluk oluk akan su arasında kendisine daracık bir açıklık bulup girdi. Botlarından biri camın kasasına takıldı. Ayağını kıvırdı ve botun ayağından çıkıp suyla kaplandığını hissetti. Artık kurtulmuştu. Kıyıya yüzmeye başladı. Ana yolda bir arabanın durduğunu ve 2 kişinin inip karların içinde nehre doğru koşmaya çalıştıklarını gördü. Matias yüzmekte iyiydi. Pek çok şeyde iyiydi. O halde niye kimse onu sevmiyordu? Nehrin kıyısına yaklaşınca bir adam suya girdi ve onu karaya doğru çekti. Matias bir ceset gibi karlara yığıldı. Ayakta duramadığı için değil, içinden bir ses bunun o anda yapılacak en akılcı şey olduğunu söylediği için yığıldı. Gözlerini kapadı ve birisinin kulağına telaşlı bir sesle arabada kimsenin olup olmadığını sorduğunu duydu. Evet derse onu da kurtarabilirlerdi. Matias yavaşça başını sağa sola salladı. Emin misin? Diye sordu aynı ses. Polis daha sonrasında kazayı kaygın yol koşullarına, boğulan kadının kafasındaki çatlakları ise arabanın yoldan çıkıp suya çarpmasının etkisiyle olan darbeye yordu. Aslında arabadaki hasar yok denecek kadar azdı ama sonuç olarak akla en yatkın açıklama buydu. Tıpkı olay yerine ilk gelen insanlar defalarca arabada başka birinin olup olmadığını sorduğunda çocuğun verdiği yanıtı yaşadığı şoka bağlaması gibi. Hayır, sadece ben varım, yalnızım. Hayır, sadece ben varım diye tekrarladı Matias tam 6 sene sonra. Yalnızım. Önünde dikilen çocuk teşekkürler dedi ve tepsisini Matias'ın tek başına oturduğu kantin masasına koydu. Dışarıda yağmur Bergen'deki tıp öğrencilerine adeta karşılama marşı çalıyordu. O sene ilkbahara kadar sürecek ritmik bir marş. Sen de mi tıp bölümüne yeni başladın diye sordu çocuk. Matias çocuğun tabağındaki kalın çinisel parçasını bıçağıyla kesişini izledi. Başını aşağı yukarı salladı. Doğulu aksanım var dedi çocuk. Oslo'yu kazanamadın mı? Oslo'ya gitmek istemedim dedi Matias. Neden? Orada kimseyi tanımıyorum. Burada kimi tanıyorsun? Hiç kimseyi. Ben de. Adın ne? Matias. Lund Helgelsen. Seninki? İdar Vetlesen. Ulriken dağına çıktın mı hiç? Hayır. Oysa Ulriken'e çıkmıştı. Flöyen'e ve Sandviks Fjellet'e. Şehrin daracık ara sokaklarında yürüyerek Fiske Torget'e, Torgalmeniyen'e meydanlara gitmiş, akvaryumda penguenleri ve deniz aslanlarını izlemiş, Vessel Stoyen'de bira içmiş, garajda abartılmış yeni bir müzik grubunu canlı dinlemiş ve Brand Stadyumunda SK Brand'ın kaybettiği bir futbol maçını izlemişti. Matias bir insanın öğrenci arkadaşlarıyla yapması gereken her şeyi o zamana kadar yapmıştı. Tek başına. İdar'la daha tekrar çıktı ve ilk kez çıkıyormuş gibi davrandı. Kısa zamanda çocuğun tam bir sosyallik budalası olduğunu anlamıştı. Matias bir anda kendini hareketli bir sosyal çevrenin içinde bulmuştu. Neden tıp okumayı seçtin diye sordu İdar. Tipik Bergenli ismine sahip bir öğrencinin apartman dairesinde balo öncesi toplandıklarında. O akşam tıp öğrencilerinin sonbahar balosu vardı. Ve İdar siyah elbise giymiş, saçlarını toplamış ve onların ağzından çıkacak kelimeleri duymak için merakla öne eğilmiş iki güzel Bergenli kız çağırmıştı. Dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için dedi Matias. Isınmış Hansa marka birasını kafasına dikerken. Ya sen? Tabii ki para kazanmak için dedi İdar kızlara göz kırparak. Bir tanesi kalkıp Matias'ın yanına oturdu. Kan bağışçısı rozetin var dedi. Kan grubun ne? B negatif. E senin işin ne? Bunları sonra konuşuruz. B negatif ha? Çok nadir bir kan grubu değil mi? Öyle. Sen nereden biliyorsun? Hemşirelik okuyorum. Tabii ya dedi Matias. Kaçıncı senen? 3. Uzmanlığı ne olarak seçmeyi düşünü? Boş ver şimdi bunlar dedi kız. Sıcak minik elini Matias'ın kasığına koydu. Kız aynı cümleyi 5 saat sonra yatakta Matias'ın altında çıplak halde yatarken de tekrarladı. Ayrım sonu sayfa 437. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Lund Helgesen. L-U-N-D H-E-L G-E-S-E-N Kairobole K-A-I-R-O-B-Ö-L-E Tromsø T-R-O-M-S-Ö Trondheim T-R-O-N-D-H-E-I-M Kolovien K-O-L-L-O-V-E-I-N Undersnö U-N-D-E-R-S-N-Ö Ulriken U-L-R-I-K-N Flöen F-L-Ö-Y-E-N Sandviksfjellet S-A-N-D-V-I-K-S F-J-E-L-L-E-T Fisketorget F-I-S-K-E-T-O-R-G-E-T Torgalmeningen T-O-R-G-A-L-M-E-N-N-I-N-G-E-N Veselstuen W-E-S-S-E-L-S-T-U-E-N Garaj G-A-R-A-G-E Bran B-R-A-N-N Hansa H-A-N-S-A